Ayrım 8.
Kapani'ye göre de gerek GHH gerekse 1856 ıslahat fermanı birer reform programı ya da yasama direktifidirler. Ünlü Metternich'te İstanbul'daki Avusturya elçisi Baron von Starmer'e yazdığı 3 Aralık 1839 tarihli mektubunda GHH'nin bir anayasa değil temel ilkeler bildirisi olduğunu belirtiyor ve onu Magna Carta'ya benzetiyordu. 3. Uygulama. GHH resmi gazete olan Takvim-i Vakaide yayımlandığı gibi taşra yöneticilerine de ayrı ayrı iletildi. Metnin halka okunup açıklanması istendi. Vergi ve askerlik dışında kalan konularda GHH'nin derhal uygulanmasına geçileceği bildiriliyordu. A. İlk tepkiler. GHH içte ve dışta farklı çevrelerin çıkarlarına göre değişik tepkiler uyandırdı. Bunlar da zaman içinde değişme gösterdi. İçte adalet ve düzenli yönetim vaatleri getiren ferman, mesajının ulaşabildiği halk kesimlerinde Müslüman ve Müslüman olmayan umut ve sevinç yarattı. Tanzimatla iltizam ve angaryanın kalkacağını duyan köylüler bunlara dayanarak yöneticilere, toprak sahiplerine ve ağalara vergi aracılarına karşı koydular. Angarya'ya koşulmayı, ek vergi vermeyi, Hristiyanlar da cizye ödemeyi reddettiler. Toprak sahiplerinin çoğunluğunun Müslüman olduğu bölgelerde ise Hristiyan köylülerin eylemleri ulusal bir nitelik de kazanmaya başladı. Eşitlik beklentisi içindeki Hristiyan uyruklar Tanzimat'a daha da olumlu bir gözle bakmaktaydılar. Buna karşılık eski rejimin kurallarına ve istibdada alışmış devlet ricaliyle bunların psikolojisini paylaşan pek çok taşra yöneticisi bu yeniliği içine sindiremiyordu. Uygulamaların başlamasıyla birlikte eskiden beri sahip oldukları kolayca zenginleşme olanaklarının kalkacağını gören mültezimler de muhalefet saflarında yer almaya başladılar. Ermeni ve Yahudilerin farklı ayrıcalık, imtiyaz ve üstünlüklere sahip bulunan Fener Rum Patrikhanesi de bütün uyruklara eşitlik tanınmasından tedirgindi. Dışarıdan gelen tepkiler de çeşitliydi. Devletler kendi çıkarları doğrultusunda farklı tutumlar almıştı. Tanzimat, Batı Avrupa devletleri ve kamuoyları tarafından genellikle olumlu karşılandı. Rusya'nın yayılmacı siyasetine karşı Osmanlı Devleti'nin bir set oluşturmasını ve dolayısıyla güçlenmesini isteyen, ayrıca çeşitli ekonomik ayrıcalıkların da sahibi olan İngiltere ve Fransa, Tanzimat'ı olumlu bir atılım saydılar. İngiltere'nin Tanzimat öncesi rolü ile Mustafa Reşit Paşa'nın faaliyetlerine daha önce değinmiştik. Fermanı gerçek bir anayasa, bir meşrutiyet fermanı, Tanzimat olayını da idari ve sosyal bir inkılap, barışçı fakat muazzam bir ihtilal gibi sözlerle göklere çıkaran Paris basını ve Fransız kamuoyu Tanzimat hayranlığında başı çekmekteydi. Ama bundan bir yıl kadar sonra Fransa'nın doğu sorununda şark meselesi, devre dışı bırakılması ve Mehmet Ali Paşa'nın zor bir duruma düşmesiyle Fransız kamuoyundaki Tanzimat hayranlığı yerini bir süre için Tanzimat'ın dış baskısından doğan bir önlem ve özellikle İngiliz politikasının bir eseri olduğu fikrine bırakacaktır. Rusya ve Avusturya gibi liberal düşünceye kapalı ve çok uluslu devletler ise Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlenmesi ve liberalizm hastalığının kendilerine bulaşması olasılığından tedirgindi. Bu yüzden Tanzimat'a karşı cephe aldılar. Ancak siyasal ve diplomatik tavırları birbirinden farklı oldu. Rusya, Tanzimat ilkelerini Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmak için bir araç olarak kullanma yoluna gitti. Avusturya ise Tanzimat'a açıkça karşı çıktı. Başbakan Prens Metternich, İstanbul'daki elçisine yazdığı mektupta Babe Ali'ye dini kanunlara saygı esası üzerinde kalması, Avrupa kurum ve modellerini İthalden kaçınması tavsiyesinde bulunulmasını istemekteydi. B. 1856 Islahat Fermanı. Tanzimat döneminde genel doğrultuları gösteren GHH'nin uygulanması için başka reform fermanları daha çıkarıldı. Bunların en önemlisi 1856 tarihli Islahat Fermanı'dır. 1839'da tanınan hakları yetersiz, verilen sözleri de tutulmamış sayan Batı devletleri 1856 Paris Konferansı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nu Rusya'nın müdahalelerine karşı korumanın bedeli Avrupa devletleri ailesine kabul edebilmenin de şartı olarak yeni bir takım istekler ileri sürdüler. Rusya'ya karşı savaşta Osmanlı İmparatorluğunu desteklemiş olmaları onları bir kez daha söz sahibi kılıyordu. Yabancı isteklerin düğüm noktası gene Hristiyan azınlıklara tanınacak haklardı. Ancak bu yeniliklerin dış baskı sonucu gerçekleştirilmediğini kanıtlama olanağını da padişahı tanımak istediklerinden bu hususların uluslararası bir anlaşmada yer almasında diretmekten vazgeçip iç hukuk belgesi biçiminde sağlanmasını kabul ettiler ve bunu Babali'ye bildirdiler. Böylece 1856 ıslahat fermanının esasları Ali Paşa ile İstanbul'daki İngiliz ve Fransız elçileri arasında kararlaştırıldı. Görülüyor ki ferman dış baskı ürünüdür. 1856 fermanında ve ekteki notta yer alan esaslar şöyle özetlenebilir. 1839 GHH ile tanınan can, mal, namus, şeref dokunulmazlıklarının ve Müslüman olmayan cemaatlerin öteden beri sahip oldukları ruhani ayrıcalıkların bir kez daha güvence altına alınması, bu yolda somut önlemlere başvurma sözünün verilmesi, kiliselerin topladığı vergilerin kalkması, Rum patriğinin ömür boyu seçilmesi, dinsel toplulukların kendilerini yönetmeleri için cemaat meclislerini oluşturabilmeleri, ibadet yeri ve okul açabilmeleri, din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin kesin olarak korunması, din ve mezhebi yüzünden aşağılanmama, din değiştirmeye zorlanmama, İslam'dan çıkmanın idamla cezalandırılmaması, Hristiyanların da eyalet meclislerine, meclisi valayı ahkam-ı adliyeye, bütün okullara, hatta askeri hizmete girebilmeleri, mahkemede tanıklıklarının eş değerde sayılması, Müslüman ve Müslüman olmayan kişiler arasındaki davalara karma mahkemelerde bakılması, yargılamaların açık olması, yeni ceza yasaları yapılması, işkencenin kaldırılması, ceza uygulamalarının insancıllaştırılması, maliyede yeniliklere gidilmesi, vergide eşitlik, iltizamın kaldırılması, yabancı uyruklulara tasarrufu emlak izni verilmesi, banka, ticaret ve tarım sermayesine olanak sağlanması, sermayeye Avrupa'dan istifadeye bakılması. İslahat fermanının ana hedefi, Müslüman olmayan uyruklara, Müslümanlarla her yönden eşitlik sağlamaktı. Müslüman olmayanlara, bütün devlet memurluklarına atanabilmek, eyalet meclislerine girebilmek ve meclisi valada temsil edilmek gibi haklar da tanınıyordu. Bir başka önemli yön, yabancılara tanınan ekonomik hak ve kolaylıklardır. Bu konuda 1856 Arazi Kanunnamesi ile daha güvenceli bir sistem oluşturulacak, 1867'de de yabancılara kentlerde ve kentler dışında taşınmaz mal edinme hakkı tanınacaktır. Islahat fermanı siyasal sonuçları bakımından da etkili oldu. Varlığını dış baskıya borçlu olan bizzat metninde bu devletlerin himmeti, muaveneti, hayırhahaneleri, iyiliksever yardım ve himmetlerinden söz eden, daha sonra da Paris Anlaşması'nın 9. maddesinde anılan ferman, batılı devletlerin ve Rusya'nın ardı arkası kesilmeyen müdahalelerine dayanak oluşturmuştur. Islahat fermanı iç siyaset açısından da önemli sonuçlar doğurdu. 1839 GHH, Türk Müslüman halka bir anayasa vermediği, onun siyasal yaşantısında büyük bir sıçramaya yol açmadığı halde, 1856 fermanı genel olarak Hristiyan milletlerin anayasal gelişmelerinin başlangıcı olacaktır. Bu belge onların ulusal bağımsızlıklarının bir bildirisi sayılabilir ama kendilerinin ilan etmedikleri bir bağımsızlık bildirisi. C. Islahat hareketleri. Tanzimat fermanlardan ibaret değildir. Kurum ve kurallarda ve siyasal yaşamda dönüşümler de demektir. Bu dönem aynı zamanda kendine özgü bir siyasal rejimdir. 1. Yönetimde yeni ilke ve usuller. Tanzimatın yeni yönetim ilke ve usulleri konusundaki katkıları şu üç ana noktada özetlenebilir. Karar alma süreçlerinde kurum ve kurulların ortaya çıkması, yeni düzenin yaratılmasında başvurulan kanunlaştırma yöntemi ve din-devlet ilişkilerindeki değişmeler ya da laikleşme. A. Meclisler. Tanzimatın yeni yönetim usulleri açısından en dikkati çeken özelliği kurullar eliyle karar alma ve yönetme tercihidir. Tanzimatla birlikte devletin merkezi örgütünde adliye, askerlik, maliye, iş işleri, ulaştırma, sağlık, eğitim ve benzerleri, çeşitli alanlarda ayrı ayrı kurullar oluşturuldu. Bunlar meclis adını taşımakla birlikte çağdaş anlamıyla meclis, yani seçilmiş kurullar değil, birer uzmanlık komisyonuydu. Bu kurullardan özellikle 3 tanesi anayasa hukukunu daha yakından ilgilendirir. Kökü 2. Mahmut'a dayalı Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye, sonradan bunun işlevini yüklenecek olan Şura-yı Devlet ve Meclis-i Vukala, Vekiller Meclisi, yerel yönetimlerde de meclis faaliyetleri gelişme göstermiştir. Bütün bunlara ileride değinilecektir. B. Kanunlaştırma hareketi. Yönetim ilke, usul ve araçları bakımından ikinci önemli yenilik kanunlaştırma hareketidir. Gerçi klasik dönemde de din ötesi, örfi kaynaklı yasalar ve yasa derlemeleri vardı. Fatih ve Kanuni Süleyman kanunnameleri gibi. Ama Tanzimat'ın kanunlaştırma hareketinin anlamı çok farklıdır. Bu dönem daha ilk gününden yasaya uyma sözü vermişti. Bu bakımdan yasa, Tanzimat siyasal kültürünün ve hukukunun baş tacı ettiği bir kavramdı. Bir yasa yüceltmesi yaşandığı bile söylenebilir. Kanunlaştırma hareketi, hukuki meşruluk ve yasallık gibi temel hukuk kavramlarının ülkeye girişini de haber veriyordu. Bunun temelinde somut gereksinimler yatıyordu. Bir kere yeni gelişen ekonomik ilişkilerin, ticaret, kapitalizm dayattığı ihtiyaçlar eski yasalarla ve özellikle din kökenli kurallarla karşılanabilecek gibi değildi. İkincisi, düzensizlik ve güvensizlikten bunalan halk kitlelerinin gereksinimleri ancak yeni düzenlemelerle karşılanabilirdi. Merkezi devlet aygıtının etkinliğini sağlayabilmenin yolu da rasyonelleştirilmiş yeni yasalar dünyasından geçiyordu. Nihayet Avrupa devletlerinin müdahalelerini savuşturabilmek için var olan hukuki siyasi donanımı yenilemek gereği kendini dayatmıştı. Bu nedenlerle Tanzimat dönemi hızlı ve yaygın bir yasallaştırma çabasına sahne oldu. Ekonomik hayattan usul hukuklarına kadar uzanan geniş bir alan yeni yasalarla düzenlendi. Bunların en önemlileri Toprak Hukuku, Arazi Kanunnamesi 1858, Ceza ve Ceza Usul Hukuku, Ceza Kanunnamesi 1840, Kanuni Cedid 1851, Ceza Kanunname-i Humayunu 1855, Usuli Muhakemeti Cezaiye Kanunu 1880, Kara ve Deniz Ticareti Hukuku, Ticaret Kanunnamesi 1850 ve Zeyli 1860, Usul Hukukları, Usuli Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi 1862, Usulü Muhakemeti Hukukiye Kanunu 1881 ve Medeni Hukukla Mecelle-i Ahkam-ı Adliye 1868-1876 ilgili düzenlemelerdir. Bunlarla Osmanlı'da kanun kavramında çağdaş bir içerik kazanmaya başlıyordu. C. Laikleştirme. Yönetim usul ve ilkeleriyle, dolayısıyla devletin niteliğiyle ilgili bir konuda teokratik laik devlet sorunsalıdır. Tanzimat döneminde devletin teokratik niteliğinin değiştiğini gösteren ilkesel, kuralsal ve kurumsal müdahaleler göze çarpmaz. Müslümanlar için devletin teokratik niteliğinin sürdüğü görülür. Hatta ilk bakışta bu niteliği daha da koyulttuğu izlenimi veren bir değişmeden bile söz edilebilir. Osmanlı klasik döneminde Şeyhülislam ulemanın sembolik lideri durumunda bir fetva makamıydı. Ancak padişah ya da sadrazamın sorusu üzerine cevap verirdi. Çöküş döneminde ise bunlar siyasal görev ve işlevler de yüklenmişler, padişah ya da sadrazamların devrilmesinde meşrulaştırıcılık hizmeti görmüşlerdi. 3. Selim, 2. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde ise Şeyhülislam'ın statüsünde önemli bir evrim meydana geldi. Bu makam merkezi devlet örgütlenmesi içine çekildi. Klasik dönemde devletin merkez örgütü içinde sayılmayan Şeyhülislam, Meclis-i Meşveret ve Heyet-i Vukala üyesi yapıldı. Bu arada da İslam hukuk ve şeriye mahkemeleri yeniden düzenlenirken bunlar Şeyhülislam'ın otoritesi altına konuldu. Böylece Şeyhülislamlık şer'i mahkemelerin başı, medreselerin nazırı durumuna gelirken fetva yetkisini de koruyor, üstelik artık Meclis-i Vukala'nın bir üyesi olarak bunu devlet dışından değil devlet içi bir makamdan kullanıyordu. Siyasal, yargısal, yönetsel, eğitimsel yetkiler elde etmiş olan bu makamın bir de kabineye alınarak kazandığı siyasal nüfus, devlet ve toplum hayatındaki teokratik güçlenmenin belirtisi sayılabilir. yine Tanzimat döneminde günlük yaşamdaki din etkisinin devlet tarafından beslendiği görülür. Örneğin, reformlar için düşünülen meclisi Valayı Ahkam-ı Adliye, şeriat yönünden özrü bulunmaksızın camiye gitmeyenlerin hapisle cezalandırılmaları konusunda halifenin uyarılarda bulunmasını kabul edecektir. Bütün bunlara karşın Tanzimat döneminde teokratik düzenden uzaklaşma yönünde anlamlı ve derin değişmeler başlamıştır. Bunların bir örneği, Müslüman olmayanların hak ve özgürlüklerinin ve yasa önünde eşitliğinin sağlanması yolundaki adımlardır. Böylece o güne dek Müslüman olmayanların dinsel yaşamları bir hoşgörü çerçevesi içinde korunmuşken, şimdi bunlara hak ve özgürlük niteliği aşılanıyordu. Asıl önemlisi, klasik sistemin teokratik yapı, kabul etmediği eşitlik hakkı tanınmış olmakla şeriat esaslarından ve teokratik devlet ilkesinden bir kopuş başlıyordu. İkinci değişme, egemenlik anlayışını ilgilendirir. Burada teokratik egemenlik ilkesinin pratikte yumuşamaya başladığını görmek mümkündür. İkinci Mahmut'un bütün uyruklarını din ve mezhepleri ne olursa olsun bir saydığını ifade eden sözlerine yukarıda yer verilmişti. Ondan sonra tahta çıkan Abdülmecid saltanatının ilk günlerinde kullar yönetiminin kendisine Tanrı tarafından verilmiş bir hak olduğunu ifade etmişken, daha sonra bütün Osmanlı halklarına kişisel ve siyasal güvenceler tanıyıp GHH ve İslahat Fermanı, teokratik kökenli egemenlik yetkilerini bizzat sınırlama yoluna gitmişti. Abdülaziz ise Hattü Hümayun'unda bile dine ilişkin formüller kullanmadı, hilafete değinmedi, Abdülmecid gibi Tanrı'nın inayeti peygamberin ruhaniyetinden söz etmedi, şeriat sözcüğünün yerine kavanini mevzua, yürürlükteki yasalar, hatta ibad, kullar teriminin yerine de tebaa, uyruklar sözcüklerini kullandı. Elbette bu eksiltme ve düzeltmeler onun mutlak saltanat haklarından vazgeçtiği anlamına gelmiyordu. Ama mutlakiyetçi yönetimin dinsel dayanaklarının silikleşmesi dikkat çekiciydi. Abdülaziz 1868'de Şura-yı Devleti açış konuşmasında daha da ileri gitti ve şunları söyledi. Teşkilat-ı Cedide, kuvve-i icraiyenin kuvve-i adliye, diniye ve teşriiyeden tefriki esasına müstenittir. Yeni örgütlenme biçimi, yürütme gücünün adliye, diniye ve yasama güçlerinden ayrılığı temeline dayanır. Böylece kuvvetler ayrılığı ile paralel olarak din-devlet ayrılığı yolunda da bir eğilim belirmiş oluyordu. Şeyhülislam'ın konumu açısından meydana gelen değişmede de bu yönde bir anlam vardır. Onun, şeriye mahkemelerinin başı, medreselerin nazırı, heyet-i vükalada yer alan bir fetva merciği, yani siyasal, yargısal, yönetsel ve eğitimsel yetkiler de elde etmiş bir kabine üyesi haline gelmesinin, bu makamın güçlendiği izlenimini yarattığına yukarıda değinilmişti. Ama madalyonun öbür yüzü, gerçeğin de öbür yarısı demektir. Şöyle ki, vükalaya dahil olan Şeyhülislam fetva bağımsızlığını yitirmiş, devletin denetimi altına girmiş, Bakanlar Kurulu'nun gerekli gördüğü anlarda bunun isteği üzerine onay bildiren bir makam durumuna doğru gerilemiş de oluyordu. Teokratik ilkelerden uzaklaşma çizgisi kanunlaştırma hareketlerinden de izlenebilir. Bir kere yeni yasaların bir bölümü yabancı kökenli aktarmalar, bir bölümü de yerli ama din ötesi kaynaklıydı. Örfi hukuk geleneğinin mirası. Bunlar da dinsel hukukta yer almayan hatta şeriata ters düşen kurum ve kurallar bulunuyordu. Örneğin 1850 tarihli kanunname-i ticaret, İslam hukukunda yeri olmayan tüzel kişileri ve yasaklanan faizi tanımıştı. İslam hukukunun bir kurumu olan suçtan zarar görenin suçluyu affedebilmesi kuralı 1851 yeni ceza yasasıyla kanunu cedid kaldırılıyor. Bunun yerine devletin suçluyu cezalandırmasını ve özel af yetkisinin kalkmasını öngören düzenlemeler alıyordu. Daha sonraki değişikliklerle yine İslam ceza yargılanmasında yeri olmayan kurumlar, savcılık ve benzerleri kabul edilecekti. Arazi kanunnamesi de mülkiyet ve miras konularında dinsel hukuktan farklı kurallar getiriyordu. Kanunlaştırma hareketleriyle doğan bir başka durumda yeni yasaların din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin herkese uygulanması, bu bağlamda bir hukuk birliğine yönelinmesiydi. Şehri hukuk ve örgütlenmelerden ayrılışın ilk örneği olan 1840 Ceza Kanunnamesi bu gidişin başını çekmiştir. 1858 tarihli Ceza Kanunname-i Hümayunu ise daha da açıkça laik kurallar içeriyordu. Din ve mezhep ayrılıklarını aşan, herkes için geçerli ve standart yeni yasalar, laiklik yolunda bir atılım demekti. Şer'i hukukun yanında eski örfi hukukun doğrultusunda ama onu aşan bir mevzuatın dinsel kaynaklı olmayan yasalar topluluğunun oluşmaya başlaması Tanzimat döneminin ürünüdür. Kanunlaştırma hareketleri doğrultusunda ve bunun bir gereği olarak Osmanlı yargılama örgütü ve usulü de laiklik yönünde gelişme gösterdi. Nizamiye mahkemeleri kurulduktan sonra bunlar şeriat mahkemeleri aleyhine bir genişleme kaydettiler. Böylece dinsel hukuktan olduğu gibi dinsel yargılama sisteminden de kopma başladı. Nihayet merkez ve taşradaki meclislere din ayrımı gözetilmeksizin bütün uyrukların girmeye başlaması, kamu hizmetine girişte Müslüman olmayanlara hak tanımayan geleneksel teokratik sistemden uzaklaşmanın göstergesiydi. Vilayet, liva, kaza idare meclisleriyle belediye meclislerinde bütün unsurların temsilinin kabulü İslami meşveret prensibini zedelemiş oluyordu. Özetlemek gerekirse, Tanzimat döneminde devlet yönetimiyle doğrudan ilgili kurum ve ilkeler katında teokrasiden ayrılma yönünde açık ve seçik bir değişme ilk bakışta göze çarpmamakla birlikte, gerek bütün uyruklara eşit haklar tanınmasıyla, gerek egemenlik anlayışı ve Şeyhülislam'ın konumundaki yumuşamalarla, gerekse yasalarla ve yargılama sistemindeki yenilikler yoluyla teokratik devlet anlayışı ve yapısı darbeler almaya başlamıştır. 2. Merkez yönetimi. Tanzimat'ın devletin merkezi örgütlenmesine getirdiği en esaslı yenilik meclislerdir. Anayasa hukuku açısından bunların en önemlisi bir eksen durumunda olan Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye'dir. 1837'de 2. Mahmud tarafından kurulan bu meclise yönetim işlerinde danışmanlık yapma ve karar alma, memurları yargılama ve devlet kişi uyuşmazlıklarını çözme gibi danışsal, yönetsel ve yargısal görevler verilmişti. Tanzimat'tan sonra bu kurula yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, Tanzimat'a ilişkin bütün sorunların çözümü yetkileri tanındı. Meclis, danışsal, yönetsel ve yargısal görevlerinin yanı sıra yasaların oluşturulmasında da söz sahibi hale geldi, yasama sürecinde pay sahibi oldu. Yasa hazırlama çalışmalarında parlamento usullerini uygulayan ve Tanzimat programının gerçekleşmesi için yüklenen kurul, Tanzimat Meclisi niteliğini kazandı. Tanzimat döneminde bu nitelikte işleri yapan bu meclis ve benzerleri sürekli çalıştılar. Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye ekseninde oluşan ve değişen bu tablo söz konusu meclisin yasama, yürütme ve yargılama güçlerini kendinde toplayan bir vahdet-i kuva, kuvvetler birliği kurumu olarak görülmesine de yol açmıştır.